بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşlerim bugün size inşallah kısaca muhtasar olarak İslam büyüklerinden İslam'ın büyük alimlerinden ve gerek ilmiyle, gerek yaşantısı, hayatıyla Müslümanlara örnek teşkil edecek bir zatı anlatacağım. O da İmam Nevevi Rahimahullah. Yani onun yaşantısını, hayatını bahsetmemin sebebi bu büyük alimlerimizi öncelikle tanımamız gerekiyor. Yani İslam'a büyük hizmetleri geçmiş olan, Müslümanların ilimlerinden çokça faydalandıkları ve hayatlarını bir nevi Allah'a satmış olan, hayatlarını, mallarını, enerjilerini, her şeylerini Allah'a ve Allah'ın dinine satmış olan sadık o alimlerimizi hem tanımak, hem takdir etmek, hem onlardan faydalanmak, hem de siretlerini öğrenip de onlar gibi yaşamak amacıyla, onları kendimize örnek edinmemiz amacıyla bu salih insanların hayatlarını okumak, öğrenmek önemlidir. Başta peygamberler, sonra ashab-ı kiramı, sonra büyük ulema, salihler, şehitler böyle kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan zatları öğrenmek, tanımak, bunları Müslümanlara tanıtmak önemlidir. Çünkü Müslümanın hayatında bunların etkisi oluyor, faydası oluyor ve etkilendiği için de Müslüman bunların siretlerini okudukça, duydukça ne yapıyor? Daha güzel ameller yapmasına ve bazı belki hataları, günahları terk etmesine sebebiyet veriyor. O baptan yani alimleri tanımak önemlidir. İmam Nevevi kardeşler, Allah rahmet etsin, Hicri 600-700 yıllarda yani 7. asırda yaşamış olan bir imam. Bundan neredeyse 700 sene önce yaşamış olan bir imam ve Şam bölgesinde Neve köyünde doğmuş olan bir imamdır. Tabi Şam'ın Ürdün tarafına düşen, güney tarafındaki olan Neve köyü vardır. Orada doğmuş, orada büyümüş olan bir zattır. Tabi Neve köyü tanınan bir köy değildir. Ama Neve köyü İmam Nevevi sebebiyle bütün dünya Müslümanları takriben artık tanımıştır. Çünkü takriben İmam Nevevi'yi tanımayan hiçbir Müslüman yok. Neredeyse diyorlar yani İmam Nevevi'nin hazırlamış olduğu Riyadus Salihin kitabı hemen hemen her bir Müslümanın evinde var. Her bir Müslümanın işte kütüphanesinde var olan en önemli kaynak kitaplardan bir kitaptır. Allah-u Teala hazırladığı kitaplara öyle bir bereket verdi ki hatta diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin kitabıymış. Bunu tespit etmişler. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okudukları kitap İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin kitabıdır. Hani binlerce alim geçmiş de gelmiştir ama niçin özellikle İmam Nevevi'nin kitabı hani Kur'an-ı Kerim'den sonra onun hazırladığı kitap niçin bu kadar okunuyor? Demişler Allahu alem olsa olsa bu onun ihlasından, samimiyetinden, fedakarlığından ve Allahu Teala'nın ona verdiği değerden kaynaklanıyor. Çünkü Allahu Teala bir Müslümanı sevdi mi onu salih amellere muvaffak kılar. Kendisine faydalı olacak olan salih amelleri ona nasip ve müyesser eyler. Ve ona fıkıh öğretir. Hadiste geçtiği gibi men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allahu Teala birinin hayrını diledi mi onu dinde fakih kılar. Yani dini anlamaya başlar, dini tanır, fıkh eder ve bunu ne yapar? Amele döküp Müslümanları öğretmeye başlar. Allahu Teala ona ne yapmıştır? İyilik etmiştir. İnşallah İmam Nevevi de böyle Allah'ın kendisine ikramda bulunduğu bir zattır. Kendisi Neve köyünde doğmuştur, büyümüştür. Babası çok salih bir zattır. İlim ehlidir ama yani derin alimlerden değil. Fakat çocuğuna ta küçüklükten İslami terbiye vermiştir. İslam üzere yetiştirmiştir. Tabi şunu da ulema, şunun da dikkatini çekiyor. Diyorlar ki sen bir çocuğun salih olmasını istiyorsan başta baba ve anne bunlara çok önemli vazifeler düşüyor. Baba hatta evleneceği zaman diyorlar çocuk terbiyesi anne seçiminden başlıyor. Çocuğun terbiyesi düşünün daha doğmamış olan çocuğun terbiyesi ne zaman başlıyor? Baba evleneceği zaman seçiminden başlıyor. Yani bir kız seçerken neye binaen seçiyor? Güzelliğine binaen mi? Yoksa dininden dolayı mı o kızla evleniyor? Dininden dolayı evleniyorsa biiznillah gelecek çocuğa tesiri olacak. Çünkü dinli olan bir kadın inşallah güzel çocuklar yetiştirecek İslam üzere. Ama dinden uzak ise, güzel ise ne işe yarar ki? Çocuğu Allah korusun belki kafir olarak yetişecek. Başta baba diyorlar yani evleneceği zaman buna riayet etmesi çocuk terbiyesine ne yapıyor? Etki ediyor. Güzel yani dininde güzel olan bir kadını seçmesi. Sonra helal rızık getirmesi eve. Kendisini, hanımını helal ile beslemesi. Çünkü çocuk onlardan oluşacak. Dolayısıyla onun tohumunda helal olması gerekiyor. Haramlık karışmaması gerekiyor. Sonra hatta anne karnında bile diyorlar anne Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman salih ameller işlediği zaman bu bile çocuğa ne yapıyor? Tesir ediyor. Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman ve dinlediği zaman anne ne yapıyor? Bir nevi diyorlar sanki bebek de anne karnında o da dinliyor. O da etkileniyor. Müzik olsa ona göre etki ediyor. Kur'an-ı Kerim olsa ona göre bebeğe etki ediyor. Bunu bile tespit etmiş şu anda tıp. Sonra o çocuk doğduktan sonra işte sünnetleri uygulamak, hani buna ezan okumak, kamet getirmek, kulağına işte ona tehnik yapmak, hurma mesela çiğneyip ağzına vermek, yedinci günde mesela saçlarını tıraş edip işte onun ağırlığınca sadaka tasaddukta bulunmak, onun için akika kesmek, güzel bir isim takmak, sünnet etmek, sonra ona İslami terbiye vermek, bunlar önemli şeyler yani çocuğun İslam üzere yetişmesi için. İşte İmam Nevevi rahimehullah babası da son derece İslami terbiyeye önem gösteren salih bir insanmış. Ve İmam Nevi tabi küçüklüğünde Kur'an-ı Kerim için yani bazı şeyhlere, hocalara gidiyor. Oralarda Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Sonra ezberini yapıyor. Tecvid vesaire ahkamını öğrenmeye başlıyor. Ama ciddi bir ilme bir şey yok. Yani o zaman yani daha nasip olmamış. Ve babasının hatta dükkanında bir müddet çalışıyor. Babasına yardımcı oluyor. Ta 17-18 yaşlarına gelene kadar. Ama küçüklüğünden dikkat çekiyor. Yani etrafındaki gerek arkadaşları ve gerek büyükler tarafından. Çocuklar mesela dışarıda oynarken kendisi işte Kur'an-ı Kerim'le meşgul. Ya Kur'an okuyor ya ezber yapıyor. Ya bir şeyler okuyor. Yani çocuklar hatta yani zorluyorlarmış. Gel bizimle oyna. Baskı yapıyorlar. Bağırıyorlar. Bazen şey yapıyormuş, ağlıyormuş yani beni bırakın, oynamak istemiyorum, onu zorluyorlar, çekiştiriyorlar. Ağlayarak böyle ki onların arasından kurtulmaya çalışıyor. Kendisini böyle Kur'an-ı Kerim'e vermek için böyle acayip yani Allah-u Teala küçüklüğünden ona sevdirmiş yani. Bu da Allah'ın tabii bir fazl-ı keremi. Ona nasip olmuyor, ne zaman 17-18 yaşlarına gelince, 17 yaşlarında bu sefer babası onu alıyor ve diyor en iyisi götüreyim medreselere yerleştireyim diyor, oralarda ilim alsın. Şam'a götürüyor ve Şam'da bir medreseye yerleştiriyor. Ve ilme olan düşkünlüğü sebebiyle öyle bir ilme başlıyor ki ama öyle böyle değil. Gerçekten bütün her şeyiyle yöneliyor ilme. Ve rivayetlere göre başladığı günden itibaren günde misalen belki 3-4 saat, 5 saat en fazla uyuyor. Geri kalan vakitlerini tamamıyla böyle ilme veriyor. Ya ibadet ya ilim. Ya mutalaa, ya ilim almak, ya ilim vermek, birilerine anlatmak, ya işte bunu kaydetmek, yazmak üzerine böyle büyük bir fedakarlığa giriyor. Ve o kadar çok ilim yoğunluğuna giriyor ki günde 12 şeyhe gidiyormuş. 12 tane ayrı ayrı şeyhlerden ders alıyormuş. Mesela birinden nahu alıyor, birinden sarf alıyor, birinden tefsir alıyor, birinden fıkıh alıyor, birinden mustalal hadis alıyor, birinden tarih-ı teşri alıyor vesaire. Yani 12 tane ayrı ayrı şeyhe gidiyormuş. Düşünün yani her bir şeyhin yanında takriben 1 saat duracak olsa ne kadar yapar? 12 saat. Yani günün yarısı şeyhlerin yanında derste geçiyor. Tabii o şeyhin yanına gitmek, geri dönmenin aldığı bir vakit var. Artı o şeyhin vermiş olduğu ödevi, dersi bunu müracaat etmek değil mi? Bunu çalışması gerekiyor çünkü ertesi gün gittiği zaman yani onu müracaat etmesi lazım ki şeyh soracak bunu, öğrenmesi gerekiyor. Düşünün müracaatlar da her bir dersin yarım saat sürse 6 saat de oradan gidiyor. Yani toplam 18 saat oldu. Belki daha fazla müracaat şey olacaktır. Gitme, gelme, namazlar, yemek, Değil mi? Tuvalettir, ihtiyacıdır, dinlenmesi, çamaşırını yıkaması, yani geriye kaldığı belki 2-3 saati kalıyormuş bunun. Bu kadar yoğun bir şekilde düşünün, ilme meyletmiş. Bu ilim okurken hani yoğun bir şekilde kendini ilme vermeyle, tabii kendisi de anlatıyor, beyan ediyor, diyor ki bu dünya diyor çok basit, geçici bir fani bir dardır diyor. Biz hepimiz bunun üzerinde gemide binmiş gibi halimiz vardır diyor. Ya bu dalgalı yerde deniz diyor selametle geçeriz diyor şeye istikamete ulaşırız. Ya da orada işte ihmal edersek gemiyi vesaire bu batacaktır, helak olup gideceğiz. Yani bu dünyada da kendimize dikkat etmezsek geçici bir sanki gemiye binmiş gibi bu dünya bizim altımızdaki tahta. Asıl hedefimiz bizim ahiret yurdudur, ahiretimizdir. Bu dünya geçicidir. Dolayısıyla bu tahtaya iyi sarılmamız lazım. O dalgalar bizi yani yutmaması gerekiyor. Neticede bu sürekli kalmayacağız. Yani yolculuğa çıkmış, gemi yolculuğuna çıkmış bir insan orada ev edinir mi? Mesela hani ebediyen kalacakmış gibi hazırlık yapar mı? Yok, sadece şu mesafeyi kat etsin, karaya ulaştığım zaman zaten bu gemiden ineceğim. Gemi yaşanacak bir yer değil, her an batabilir. Dünya da aslen böyledir. Yani gerçekten teşbihi yani benzetmesi çok güzel bir şey. Aynen gemi gibi her an nasıl batıyorsa dünya hayatın da böyle. Bir gün sana ölüm gelecektir. Batacak yani. Dolayısıyla sen geçicisin. Kendini böyle sürekli kalacakmış gibi, ölmeyecekmiş gibi sakın ayarlama bu dünyaya. Dünya vallahi kimseye merhamet etmez. Ölüm kapalı yani her an gelebilir. Hiç beklemedin. Kişiye her an gelebiliyor yani. Adam ribata gidiyor, bir duyuyoruz şehit olmuş. Geçen mesela şehit olan kardeşler oldu. Diğer kardeşler anlatıyorlar, diyorlar Subhanallah yani bizim aklımıza belki en son gelecek kardeşlerdi. Biz derdik ki yani şehit olsa ameliyede, ham ameliyesinde falan falan şehit olur. Hiç tahmin etmediğimiz kişiler şehit oldular. Ribata gidiyor adam, hiç beklenmediği yerde, sakin bir yerde bir havan atıyorlar, tam yanına düşüyor. Allah takdir etmiş ya. Ölüm her an gelebiliyor yani. Dolayısıyla İmam Nevevi Rahimahullah bu dünyanın şeyini çok iyi anladığı için dünyaya hiç değer vermemiş. O yüzden çok zühd hayatı yaşamış. Ulema diyorlar onun kadar böyle zühd hayatı yaşayan bir insan neredeyse görülmedi yani Resulullah'tan sonra, Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Yani muazzam bir zühd hayatı yaşamış. Günde sadece bir kere yemek yiyormuş. Sadece bir çeşitlere gitmiyor. Ve az bir şey. Yani sadece benim şu belimi doğrultacak kadar yemek olsa yeterli. Değişik yemeklere şey yapmıyor. Çünkü diyor çok yersem, çok içeceğim, çok uyuyacağım, çok vaktim gidecek, gaflete dalacağım, dünya beni aldatacak. Bu dünya değmez. O yüzden basit, hafif. O kadar zühdle yaşamış ki Subhanallah, hatta bir tanesi yani rivayetlerde bir salatalık ikram ediyor. Hocam diyor şu salatalığı yer misin diyor. Yok yok diyor, o rutubetli diyor. Yani nemlidir, benim vücudumda nem oluşturur, uykumu getirir. Ya bir salatalık altı üstü basit. Yok yok o benim şimdi uykumu getirir. Yemeyeyim. Yani Allah için şu fedakarlığı düşünün. Tabii yani bunu anlatırken biz de böyle yapalım. Hani salatalık yapayım şu bu anlamında değil. Yani işin ciddiyetini öğrenmemiz için yani bu imam bu dünyanın değersizliğini nasıl anlamış, o ahiretin ne kadar büyük bir değer olduğunu anlamış da ona göre olan fedakarlığı yapıyor yani. Ve hatta hani hakkını yani daha doğrusu değerini çok iyi anlamış. Dünya hiçbir değeri yok. Dolayısıyla buna bir değer verilmez. O sebeple pek yememiş, elbiselerden yamalı elbiseler giyinmiş. O kadar takva yaşamış ki zühdle yani şüpheli şeylerden uzak durmuş ki senelerce Şam'ın meyvelerinden yememiş. Çünkü demiş Şam'ın yani bu bahçeleri genel anlamda vakıf malları. Ama bunları işte vakıf olarak hani normalde koparıp fakirlere vermeleri gerekiyor. Ama yani hileler var, satılıyor, işte alıyor adam, satıyor, getirip pazarda satıyor. Aslında yese de bir şey yok yani biiznillah. Çünkü sen açık bir şekilde haram olan bir açık önünde bir mal yok yani bilemezsin. Normal bahçeden de gelebilir, vakıf şeye de gelebilir. O bir şekilde Allah'ım gelmiştir ama yani kaynağı Allah biliyor. Yani yemiş olsa da bir şey yok. Ama en iyisi ben şüpheli şeylerden uzak durayım. Normalde bu bahçelerin büyük bir kısmı vakıftı. Fakirlere verilmesi lazımdı ama koparıp getirip satıyorlar. fakirlere vermiyorlar. Onların malı olan bir şey ben yemeyeyim paramla da olsa. O yüzden Şam'ın meyvelerini senelerce durmuş yememiş, düşünün. Geçindiği şey, hatta medresedeki yemekleri de pek yemiyormuş. Babası ona kâke diyorlar, yani böyle hamurdan yaptıkları bir kurabiye gibi bir şey, simit gibi bir şey yani. Bir de yanında kuru incir getiriyormuş. Bazen işte balık getiriyor, biraz bir şey yiyecek falan getiriyorsa arada bir babası gelip ziyaret ediyormuş. O basit şeylerle yani geçiniyormuş. Yani mesela kalkayım yemek yapayım, hazırlayayım falan, çok vakit gider. Gerek yok, o vakti ben ilme vereyim, faydalı olan şeylere vereyim, talebeye işte vereyim, onu yetiştireyim diye. Vaktini hep o vakit, o böyle yerlerde geçirmiş. O yüzden doğru düz kalkıp yemek bile demişler diyor, uğraşmamış. Böyle basit şeylerle geçinmiş. O yüzden yani bedenen de çok tabii çökmüş yani. Çok erken yaşta vefat etmiş. 45 yaşına gelmeden, bazı rivayetlerde işte 40 yaşındayken, 44 yaşındayken, 38 yaşındayken gibi böyle değişik rivayetler var. Yani en mühim diyorlar 45 yaşına bile gelmeden vefat etmiş ama subhanallah bu kısa ömürde çok muazzam kitaplar telif etmiş. Yani gerçekten Müslümanın aciz olacağı, okumasında aciz olacağı, düşünün biz okumasında ciltlerle yani. Yani okumasında aciz olacağımız kitapları bu adam oturup telif etmiş. Bu kısa ömürde. Bir de ilme 17 yaşından sonra başlamış. Hani çok daha 7-6 yaşlarından değil yani. Hani ne zaman bunları ders aldı, şeyhlerden ilim öğrendi, talebeleri yetiştirdi ve bununla beraber nasıl oturdu da bunları da ne yaptı? Telif etti yani. Şimdiki gibi mesela, şimdi birçok belki hoca vardır ki kısa müddette bir kitap ortaya çıkarıyor. Aslında birincisi o kitap çok ilmi kıymeti olan bir kitap değil. Vaaz-ı nasihat gibi olan bir kitaptır. İlmi bir kitap yapmak istiyorsan, inanın bir sayfa hazırlamak için ilmi bir kitap belki o senin bir gününü alabilir. Çünkü sen hadis kaydederken o hadisin nerede geçtiğini, sıhhat derecesini çok iyi bilmen gerekiyor. Onunla ilgili bir ahkam varsa, ulema ne demiş onunla ilgili? İmam Şafii ne demiş? İmam Ebu Hanife ne demiş? Sahibeni ne demiş? İmam Ahmed ne demiş? Eski ulema ne demiş? Müteahhir ulema ne demiş? Yani bunu nasıl anlamışlar, nasıl istinbat etmişler, nasıl anlamak lazım? Sahabe-i kiram bununla ilgili bir açıklaması var mı tabiinden? Ulemanın yani dediğim gibi ilmi bir sayfa bile yazmak istesen gerekirse bir gününü bile alabilir yani. Çünkü roman der ki oturayım böyle hemen yazayım. Adam ilmi kitaplar yazmış, öyle oturup roman, vaaz-ı nasihat kitapları yazmamış. İkincisi günümüzün hocaların birçoğu belki yaptığı gibi bilgisayarda oturuyor, zaten bazı kitaplar var, onu bir açıyor. Ondan sonra orayı copy yapıyor, böyle işaretliyor, kopyala diyor. Buraya yapıştır diyor, paste, bas, İngilizce ve Türkçe yapıştır. Ne oldu? Oradan kopardı, buraya yapıştı. Oradan kopardı, buraya yapıştı. Kendisi arasına birkaç kelime serpiştirdi. Derken 3 gün, 1 hafta, 1 ay sonra bakıyorsun hoca bir kitap yapmış. Nasıl telif etmiş? Sağdan soldan aslında kesip yapıştırmış, kendisi de biraz üstüne koymuş. Hatta bazıları öyle sahtekarlık yapıyor ki, Ebu Basir diyor mesela bu, yani Allah'ın tabi bu onun iddiası, 2 tane kitabımı bu şey çaldı diyor. Ziyaddin el-Kudsi. Tağut kitabıyla bir tane daha kitap, şimdi aklımda kalmadı. Resmen diyor oradaki yazdığım aynısını hiç değiştirmeden, hiçbir ekleme çıkarma yapmadan getirmiş, ismimi çekmiş, kendi ismini koymuş ve kitap ismini değiştirmiş diyor, o şekilde basmış diyor. Yani düşünün öyle durumlara bile düşüyor. Adam bir risale buluyor, sadece isim değişikliği yapıyor, piyasaya sürüyor. O mesela risale basılmamıştır. Kütüphanede eski mesela mahtutat derler. Bir yerlerden bulmuştur, ismini koyup al sana kitap yani. Eski ulema tabi böyle bir şey Allah'tan korkuyorlardı. Yani böyle sahtekarlık, başkasının kitabını alayım hemen kendi zimmetime geçirip üstüne bir şey ekleyip bir kitap diye şey yapayım değil yani. Adamlar oturup anlıyorlardı, okuyorlardı, sonra hani benim de bir kitabım olsun canım, herkesin kitabı var. Benim de kitabım olsun, meşhur olayım ve hatta işte para basalım, para kazanalım diye değil. Gerçekten ümmetin bir ihtiyacı var, bir faydası var. Ne yapıyor? Bir de şimdiki gibi matbaa da yok. Oturuyor teker teker yazıyor bunu. Tükenmez kalem de yok böyle. Yaz yaz bitince fırlat, öbürünü al. Yok, mürekkep hazırlıyor. Evraklar şimdiki böyle evrak şey değil. Rahat böyle defter şeklinde değil. Artık imkanına göre kağıt parçaları, deri eskiden çok daha eskilerden deri parçaları. Sonra işte yok işte şeyin tavuğun tüyünü getiriyor. Mürekkebe batırıyor, çiziyor, yazıyor, işte bozuluyor, başka bilmem ne ediyor. Yani adamlar neler neler çekmişler. Gece oldu mu işte bir lamba yakıyor, onun altında yani mum ışığı altında çalışıyor. Yani. İbn-i Teymiye Rahimullah öyle kitaplar telif etmiş ki, rivayetlere göre 300 çeşit eser oluyor. 300 çeşit. Yani kitap sayısı değil ha. Çünkü mesela o 300 değişik yani risale olsun, kitap olsun 300 çeşit. Tabii çok azı basılmıştır. Birçoğu Selamun rahmetullah. Birçoğu kütüphanelerde mevcuttur. Basılmamıştır. Maktutat olarak duruyor. Tabii o bastığı kitap çeşitlerinden mesela bir tanesi fetava kitabıdır ki 37 cilttir. Fetava 37 cilttir. Düşünün yani ne kadar kitaplar telif etmiş. O yüzden Allah'ın diyorlar 300-500'e kadar çıkıyor yani kitap şeklinde, risale şeklinde hacmi. Yani şaşırıyorlar bu adam nasıl yeti yani bu kadar oturdu yazdı yani. Ne zaman okudu, ne zaman yazdı çünkü sadece oturup yazmadı ki bunlar. Bunlar cihada da çıktılar İbn-i Teymiye Rahimullah atın sırtında cihada da çıktı. Ümmeti cihada hazırladı. Camilerde sağda solda dersler veriyordu, ümmeti yetiştiriyordu. Talebe yetiştiriyordu. Müslümanların dertleriyle dertleniyordu. O genç geliyor, onu evlendiriyor, o genç geliyor, onun talak meselesine bakıyor, öbürü geliyor. Hatta işsiz olanlara iş buluyormuş İbn-i Teymiye Rahimullah. Fakirler yanına geliyor, şeyh diyorlar işte, şu şu ihtiyacımız var. Tamam falana git ve de onunla beraber gidiyor, diyor ki buna yardımcı ol. Hiç kimseyi bulamazsa mesela, hatta bir ara öyle bir şey olmuş ki hiçbir şey verecek bir şeyi de yok, kimseye de yönlendirememiş. Sarığını çıkarmış başından, tam de mescide gidiyor. Ortadan yırtmış bunu, yarısını al demişsen başına sar, yarısını da ben başıma sarayım, en azından infak edeyim, boş çevirmeyeyim diye adamı. Ya adamlar bir de Müslümanların işleriyle de ilgilenmişler. Yani nasıl oluyor da bu kadar kitap tarif edebilmişler? İşte İmam Nevevi Rahimullah da gerçekten aciz olacağımız şekilde çok büyük, muazzam böyle ilmi eserleri var. Zaten şaşırıyor, ulema şaşırıyorlar. Yani hangi yaşta, ne zaman okudu, ne zaman bunları tarif etti? Bu kısacık ömründe nasıl yetişti? Tabi zühd yaşamasının sebebi kardeşler, zühdün kelime manası bir şeyin değerini az görmek anlamına geliyor. Hani Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Ona diyorlar ya Resulallah işte hani Rumların işte şöyle şöyle yaşantıları var. Kuş tüyünün üzerinde yatıyorlar. Farslar şöyle şöyle saraylarda kalıyorlar. Yani en azından altına bir döşek şöyle yumuşak bir döşek koysak, yastık getirsek, şunu yapsak, bunu etsek deyince Aleyhisselatü Vesselam o zaman tabii kaylule uykusundan kalkmış, hasır vücudunda tesir etmiş. Ömer radıyallahu anh'a söylüyor. Mâli velid dünya diyor. Bana ne diyor dünyadan şimdi ya Ömer ibn-i Hattab, hani bırak dünya kafirlerin olsun. Mâli velid dünya inneme ene kerakibin. Ben aynen sefere çıkmış olan bineğiyle sefere çıkmış olan bir insan gibiyim diyor. Kâle fî zilli şeceratin. Bir ağacın gölgesinde kaylule'ye yatmış. Sümme râha ve terekehe. Sonra kalkıp diyor orayı terk etti gitti diyor. Benim misalim budur diyor İbn-i Hattab. Hani düşünün ki atıyla ve arabasıyla adam sefer yapıyor. Bir yerde çok yoruluyor. Bir bakıyor ki gölgelik bir ağaç. Veyahut da işte gölgesi olan ne bileyim bir bina görüyor. Ya şurada biraz bir dinleneyim. Şöyle bir saat iki saat gerçekten artık gözlerimi açamıyorum. Yorgunluktan artık dayanamadım. Şurada biraz dinlenip gideyim. Bu insan orada ne kadar hazırlık yapar? En fazla taşlar varsa değil mi? Biraz taşları çeker. Orayı şöyle biraz yatacak bir hale getirir. İşte altına yastık olabilecek bir şeyler ayarlar. Çok basit yani bir şekilde ne yapar? Orada yatar ondan sonra kalkar devam eder gider. İşte bu dünya da diyor benim misalim budur diyor İbn-i Hattab. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dünyanın hakikatini çok iyi biliyordu. Ahireti vallahi bizden çok iyi biliyordu. O yüzden diyordu vallahi لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Vallahi benim bildiğim bilmiş olsanız az güler çok ağlardınız. وما تلذذتم بنسائكم على الفروشات. Ve hanımlarınızla diyor yatakların üzerinde böyle zevki safa sürmezdiniz. وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى السُعَدَاءِ تَجْأَرُونَ اِلَى اللّٰهِ. Yani dağlık yerlere, yollara, sağa sola çıkardınız diyor, orada Allah'a yalvarırdınız diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok iyi biliyordu yani dünyanın basitliğini, ahiretin ebediliğini, ahiretteki bizi bekleyen ciddi şeyleri. O ciddi şeyleri hani diyor bilseniz gülmezsiniz, sürekli ağlarsınız. Ama biz tabii gülüyoruz, bu bizim gafletimizden kaynaklanıyor. İşte İmam Nevevi de rahimehullah bu meseleleri çok iyi anladığı için dünyaya kıymet vermedi. Bütün enerjisini ne yaptı? Ahiretine, kendisine fayda verecek olan şeylere ne yapmıştır? Yönlendirmiştir. O yüzden doğru düz yeme içmine yani değer vermemiş, giyimine değer vermemiş, kalacağı yere değer vermemiş. Hatta diyorlar yani fırsat bulmadığı için de evlenmemiş. Yani ilme o kadar kendini kaptırmış ki ümmete faydalı olan şeyler hazırlayayım, ümmeti yetiştireyim, talebe yetiştireyim. Ömür çok kısa, yani evliliği şey yapmış, es geçmiş, bir nevi fedakarlık yapmış, Allah rahmet etsin. Hatta diyorlar cariye bile edinmemiş. Niye? Yani hani dünyanın lüksünü ben istemiyorum. Yani sadece beni bu dünyada ayakta tutan ufak bir şey olsun, bu bana yeterli. Gözüyle baktığı için çok zühd yaşamış, Allah rahmet etsin. Öyle acip bir zühd hayatı var. Yani o özellikle yani göze batıyor. O yüzden cariye bile diyorlar edinmemiş. Tabii ilimle beraber hakkı da beyan eden bir zattır. Yani özellikle ulema diyorlar yani hakkı beyan eden zatlar, tabii bazı alimler bunlar çok böyle addedilecek şey değil. Çünkü kolay değil yani adam hakkı beyan ettiği zaman işin ucunda ölüm bile olabiliyor. Ve hatta zindanlara atılma bile olabiliyor. Bunu ancak sadık alimler yani bunu şey yaparlar. Özellikle Süfyan-ı Sevri rahimahullah tabiinden büyük alim, onun gibi böyle hakkı beyan eden alim diyorlar yani görülmemiştir. İmam Nevevi de rahimahullah demişler yani Süfyan-ı Sevri'ye çok benziyor. Hakkı beyan etme noktasında hiç çekinmeden, korkmadan yani kim olursa olsun karşıdaki sultan mıdır? Normal bir insan mıdır? Yani kim olursa olsun bir münker gördüğü zaman münkeri yani anlatmak, beyan etmek, izah etmek, düzeltme noktasında çokça hakkı beyan eden zatlardanmış ve gerçekten çok örnek bir şeyi teşkil etmiş yani ameli. Hatta bunu söylüyormuş. Uhibbu en emuta ala taatillah diyormuş. Bazen diyorlar ya sen kendini tehlikeye atmıyor musun? Diyormuş yani uhibbu en emuta ala taatillah. Ben Allah'a itaat ederken ölmek istiyorum. Benim ölümüm eğer ki hakkı beyan etme sebebiyle olacaksa ne mutlu o ölüme. Yani şehit olacağım. Neticede ben taat üzere miyim? Örnek veriyorum sen mesela bir yere gittin emri bil maruf nehyan münker yaparken biri çıktı seni bıçakladı, biri seni öldürdü, biri sana zarar verdi, onun neticesinde öldün. Hiç umurunda olmamalı diyor. Neticede senin ölümün Allah'ın taati üzeredir ve zaten şehadettir bu. Hatta diyorlar onun döneminde Zahir Şah var. Baybars isminde, Zahir Baybars adında. Yani o Şam bölgesinin valisi, oranın sultanı. Tatarlar için tabi Tatarların saldırısı var. Onlara karşı ordu hazırlarken alimlerden fetva alıyor. Diyor ki yani bana fetva verin ki zenginler desteklesinler. Yani hani caizdir biz zenginlerin gerekirse hani vermezse malının bir kısmına el koyacağız. Çünkü ordunun hazırlanması gerekiyor. Takriben neredeyse bütün ulema ona şey yapmışlar. O zamanın ileri gelen alimleri fetva vermişler. Evet zenginlerin mallarından alabilirsin yani orduları hazırlamak için. En son soruyor diyor ki fetva vermeyen kaldı mı bu ulema arasında? Hani bunu beyan edeceğiz ki Müslümanlar bilsinler işte bak ulemanın da icması var. Diyorlar evet İmam Nevevi var rahimahullah. O var diyorlar daha onun fetvası yok. O zaman onu çağırın diyor. Çağırıyorlar İmam Nevevi geliyor. Diyor ki ya imam diyor biliyorsun Tatarların şiddetli böyle saldırıları var bunlara karşı. Ordu hazırlıyoruz çok ciddi mesele var diyor. Dolayısıyla diyor hani ulema da fetva verdiler bir senin fetvan kaldı. Sen de şu fetvayı ver de bu tamamlansın ve beyan edilsin. Yani zenginlerin mallarından alabiliriz. O da ey sultan diyor alamazsın diyor. Niçin diyor? Fetvası var hayır diyor. Ne zaman ki diyor benim duyduğum kadarıyla senin 1000 tane hizmetçin varmış, kölen varmış. Sultansın. Bir sürü hizmetçin var. Artı 200 tane cariyen var. Ve bu cariyelerin de süs eşyalarının olduğunu duydum. Böyle değerli şeylerle de süslemişsin onları. Senin 1000 tane de kölen var, kölelerin de parasının, mallarının olduğunu da duyuyorum diyor. Sana ait olan, senin için çalıştırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ne zaman diyor o cariyelerin o süs eşyalarını alırsan, elbiselerini, o lüks elbiselerini alırsan, o kölelerdeki var olan mallarını alırsan, bunu Beytülmal'a koyarsan, bununla işte orduyu hazırlarsan, ondan sonra ben bu fetvayı veririm. Evet, yani geri kalan noktalarda da zenginlerin mallarından alabilirsin diye fetvayı verebilirim. Deyince tabii onun çok zoruna gidiyor. Yani fetva vermeyecek misin? Vermeyeceğim diyor. O zaman defol git buradan diyor. Gözüm seni görmesin. Bu beldede de yaşayamazsın diyor. Buradan yanına defol git diyor. Onu sürgün ediyor. Bu hayatın tabii son döneminde oluyor. İmam Nevevi Rahimullah. O zaman Şam'ı bırakıyor. Eski köyüne gidiyor. Neve. Memleketine gidiyor. Köyüne gidiyor. Orada son dönemini yaşıyor. Sonra Allah-u Teala'nın hikmeti, yani hastalanıyor. Takriben 2-3 ay sonra da vefat ediyor. Allah rahmet etsin. Vallahi hanım diyorlar, belki erken yani vefat etmesinin bir sebebi de şey de olabilir. Tabii hepsi Allah'ın kaderinde olan şeyler. Yani çok aşırı böyle vücuduna yüklenmesi sebebiyle, hani doğru dürüst beslemiyor. Yani çok az uyuyor, böyle rahatlığına böyle hiç önem göstermiyor. Çok fazla yüklendiği için vücuduna, vücudu çok zayıf düştü. Belki bunun da ölümünde tesiri olabilir. Tabii bu önemli değil yani. Bu önemli olan bizim yani bundan alacağımız ders, yani bu imamın dünyaya, yani dünyanın faniliğini anlayıp da hayatını gerçekten ahiretinde ona fayda verecek şeye, ahirete yönetmesi, Allah ile alakasını çok yüksek seviyelere çıkarması, ya tabii ilminde, ibadetinde, zühdünde, takvasında, şüpheli şeylerden uzak olmasında tabii o yönlere girmedik. Yani burada da son derecelere ulaşmış bir zat. İbadette diyorlar yani muazzam, onun gibi böyle ibadete düşkün, onun kadar ibadet eden, onun kadar kıyamda, namazlarda yani kıyamda duran yani bir insan o dönemde görülmemiş. O yüzden o zamanının alimleri demişler, ilim mi istersiniz, ilimde öncümüz İmam Nevevi'dir. İbadet mi istersiniz, ibadette öncümüz İmam Nevevi'dir. Hakkı beyan etme mi dersiniz, İmam Nevevi öncümüz. Zühd mü dersiniz, öncümüz odur. Güzel ahlak mı dersiniz? İşte her noktada böyle muazzam sıfatlara sahipmiş. Allah ona rahmet etsin. 45 yaşına gelmeden ne yapıyor? Vefat ediyor ve orada gömülüyor. Dediğim gibi diyorlar Allah-u Teala, hani ayette geçtiği gibi اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّ. İman edip salih amel işleyenlere Allah-u Teala onlara sevgi yaratacaktır. Yani hem Allah onları sevecek, hem melekleri sevecek, hem de müminlere sevdirecektir. İmam Nevevi de rahimahullah böyle Müslümanlar tarafından çokça sevilen bir zattır. Bu inşallah sebebi Allah-u Teala onu sevdiği için müminlerin kalplerine de sevgisini yerleştirmiştir. İkincisi, ilmine de çok büyük bereket koymuş. Onun yazmış olduğu kitaplar çok önemli kitaplar ve hemen hemen en çok tutulan, en çok yayılan kitaplar. Örnek veriyorum, mesela Riyadus Salihin, yani nice alimler hadis alanında değil mi kitaplar hazırladılar, ama en çok yayılan, en çok okunan dediğim gibi Riyadus Salihin kitabıdır. Arba'in Nevevi, yani 40 hadisi mesela toparlama noktasında onlarca alim Arba'in Nevevi yapmıştır. Halen de yapanlar var. Oturuyor mesela böyle seçkin 40 tane hadis yerleştireyim ki ümmete faydalı olsun. Böyle özet olsun, birçok noktayı işlesin. Müslümanın hayatında böyle şey olsun, esas olacak önemli hadisleri seçeyim. Birçok alim yapmıştır. Ama günümüzde size sorsam kaç tane bilirsiniz? Diyeceksiniz ki bir tek Arba'in Nevevi biliriz yani. Arba'in Nevevi'ye, Nevevi'nin hazırladığı 40 hadis. Medreselerde en çok ezberlenen, onun için şerhler düşülen, yani yayılan yine Arba'in Nevevi'ye. İşte bunun gibi mesela İmam Müslim'in hadislerini şerh eden sahih Şerh-i Müslim var. Hani değil mi? Şerh-i Müslim, sahih Şerh-i Müslim kitabı var. 12 cilttir. Tabi ciltler değişiyor. Bazıları daha küçük, daha büyük, yani sayfaları çoğaltıyorlar, ciltler azalıyor. Sayfaları azaltıyorlar, ciltler büyüyor. En muhim, yani Müslim'in bütün hadislerini şerh etmiş ve dünyada en çok kabul gören kitap yine o olmuş. Yani Müslim'i şerh eden kitaplar arasında, şerhler arasında en çok rağbeti görünen İmam-ı Nevevi'nin kitabı olmuş. Şafii mezhebinde çok değerli eserleri var. terbiye noktasında vesaire, yani birçok alanda, hemen hemen her alanda neredeyse yani yazmıştır, eseri vardır. Rahimahullah. Hayatını bu şekilde kapatmıştır. Evet, Rabbim bizlere de böyle bir hayattan ibret alaraktan dünya hayatını gerçekten Allah-u Teala razı olacağı cihad ile, ilim ile, ribat ile, İslam için hizmet etmeyle, çalışmayla, küfrü yok etme noktasında çalışmayla razı olacağı amellerle hayatımızı sürmeyi nasip eylesin. Hayatımızı Allah'a razı olacağı yerlerde sürdürmeyi, Allah'ın taati üzere ve özellikle de cihat ve ribat toprağında, hicret diyarında tamamlamayı nasip eylesin. Ve hayatımızın sonunu da en yani hoş olan, Allah'ın kabul edeceği, razı olacağı, büyük ecirler karşılığında büyük ecirler vereceği şehadet ile hayatımızı tamamlasın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.